Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur.
Herkese merhaba. Dünya Mirası Adalar programına başladık. Ben Derya Tolgay.
Ben Nevin Sungur.
Bugün çok güzel bir haberle başlıyoruz, evet, değil mi?
Evet, Nermin? Şahane.
Şöyle, efendim, İstanbul Tabip Odası her yıl düzenlediği Doktor Ali Özyurt Basında Sağlık Ödülleri radyo programı ödülünü bizim programımıza
verdi. Vermiş. Çok
şampanyayı patlatıyoruz. Feryal teknik masada bize destek oluyor. Bir şampanya patlatma alabilir miyiz arkadaşlar?
Zarar bitir. Tamam.
Alt net not. Evet.
Bu arada Uğran Gago ya da desteği için çok teşekkür ediyoruz. Ben hemen bu gerekçeyi de evet, okumak isterim. Tabip Odası gerekçesini bu ödül için şu şekilde açıklamış. Basında sağlık ödülleri sonuçlandı. Buna göre Heybeliada Sanatoryumu başta olmak üzere İstanbul'un tüm olağanüstü güzellikteki büyük ve zengin alanlarında yer alan hastanelerine kupon arazi bakış açısıyla iktidarın müdahalesi ve sağlık sistemine verilen zararı tüm çarpıklığıyla gözler önüne seren Derya Tolgay ve Nevin Sungur'un hazırlayıp sunduğu Dünya Mirası Adalar programında radyo programı ödülü olarak layık görüldü diyor. Efendim, biz başta Açık Radyo'ya,
evet,
dinleyicilerimize, destekçilerimize, tüm ekibe,
konuklarımıza
ve Adalılara ve herkese çok teşekkür ediyoruz.
Çok teşekkürler
ediyoruz
gerçekten.
Şimdi bu güzel haberden sonra da böyle bir Adaların 100 yıl öncesine gidelim istiyoruz. Çok kıymetli bir konuğumuz var. Açık Radyo'nun da çok yakından tanıdığı. Evet.
Profesör Doktor Murat Güvenç, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk.
Şimdi Murat Hocam, sizle siz daha önce hem Yeryüzlerinde programında bu konuya değindiniz, hem de Adalar Müzesi 100. yıl konuşmalarında da bu konuda konuştunuz ve çok etkileyici, hem her iki hem program hem oradaki konuşma içeriği çok hakikaten etkileyiciydi. Çünkü şimdi malum program öncesi Derya'yla da konuşuyorduk. Altını çizmek istediğimiz bir mesele, şimdi 31 Mart'ta belediye seçimleri yaklaşıyor. Hepimiz oyumuzu vereceğiz ve bundan sonraki yerel yöneticileri belirleyeceğiz. Ve onların yaptıkları, verdikleri kararlar da tabii çok hem bizim yaşantımızda hem de adaların geleceği konusunda çok önemli olacak. Ve tabii bir taraftan böyle bir şey yaklaşıyor. Bir taraftan adaların tehdit altında olan bir sürü kıymeti, değeri var. Şimdi bütün bunların hepsinin ışığında, tabii imar planları, bütün bunların ışığında sizle istedik ki adaların hani bu anlamda koruduğu, sakladığı, bugüne getirdiği bu sokak dokusu meselesi çok önemli. Yüzyıldır değişmeyen ada sokaklarından bahsediyoruz. Öncelikle çok kısaca şunu söyleyerek devam edebilir miyiz? Sokak dokusu neden önemlidir bir yaşam alanı için?
Evet, bu çok güzel bir soru. Ve çok da Osmanlıca'da bir deyim var, velut diye bir kelime var. Velut kelimesi veletten geliyor, yani doğurgan, jenerik bir kelime. Yani bu sokak meselesi üzerine ne kadar durulsa azdır. Çünkü biz sokağın ne kadar önemli bir şey olduğunu aslında 100 yıldır neredeyse unutmuşuz. Biz bir modernist gelenekten geliyoruz. Bu sokak meselesinin unutulmasının da bir şeyi var, tarihi var. Ve bunu ilk hatırlayanlar Amerika'da Jane Jacobs diye bir kent araştırmacısı, aktivist aynı zamanda. Ve daha böyle sosyal bilimlerde olmadan önce modernite sonrası duyarlılıklar gelişmeden önce bu Jane Jacobs'ın büyük Amerikan şehirlerinin yükselişi, yaşamı ve ölüşü diye bir çok önemli bir kitabı var. Bu tamamen sokakla ilgili bir şey. Sokak meselesi nedir yani, onu size söyleyeyim. İnsanlar aslında kentleri bir akslar, yollar üzerinden kurmuşlar ve işletmişler. Buna Latin Fransızca'da hatlar şehirciliği deniyor. Yani şehirler aslında bir takım hatlarla ilgili bir şey. Bu hatların da altında ne var diye baktığınız zaman hatların altında su hatları var. Yani şehirler su hatları boyunca o hatlarla ilgili olarak kuruluyor. Çok yakın zaman 19. yüzyıla kadar şehirde hat olarak bildiğimiz iki şey var. Bir ulaşım hatları var, bir de su var. Ama 19. yüzyıldan sonra bunun üzerine artık geldikçe geliyor. Hava gazı hatları, işte elektrik hatları, tramvay hatları, işte bilmem iletişim hatları, telefon hatları. Bugün artık uydu şeyler, kablo televizyon hatları. Yani biz aslında şehirde yaşadığımız zaman bir ağlar şeyinde yaşıyoruz. Ve bu sokak dediğimiz şey bu ağlar şehirciliğinin babası. Biz burada başlıyoruz. Peki ne olmuş bizim sokağa? Bizim sokağa 1920'li yıllarda modernist şehir plancıları ve mimarlar, ki bunların arasında Le Corbusier'i falan da saymak lazım. Bunlar bir numaralı sokak düşmanı. Çünkü sokak bu mimarlar için, bu mimarlara az geliyor. Ve onların elini kolunu bağlıyor. Çünkü böyle bu sokaklar şehirciliğinde aslında şehirde yollar var. Yolların üzerinde de parseller var. Mimarlar da o parsellerde bina yapmak zorunda kalıyorlar. Ama o parsellerde bina yaptıkları zaman, hani bir çocuk oyunu vardır ya, sağım solum arkam önüm her tarafım önüm sağ arka her tarafım ebe sobe, yani her taraf kapalı. Sokakta mimarlık yapmaya kalktığınız zaman bir tek sokağa bakan cephe size kalıyor. Yan taraflar kapalı, arka tarafı da kimse görmüyor. Kalem oynatacak yer yok yani. Şimdi bu bizim mimarlara şöyle biraz hani attıracak bir şey lazım. Onun için sokaklar olmasın, büyük büyük parseller olsun, böyle devasa alanlar olsun. Onların üzerine onlar istedikleri gibi kompozisyonlar yapsınlar. Yani binaları böyle böyle koysunlar, bir kısmını verev koysunlar, bir kısmını kılıcına koysunlar. İnsanlar onun içerisinde böyle...
Bu egolara mı kurban gidiyoruz?
Yani işte bunlar da... Evet, yani bu egolar. Bu işte bize aero-air dedikleri Fransa. O sokaklar şehirciliğinden alanlar şehirciliğine geçildi.
Sokak İnsan mı? Yok oluyor orada.
Tabii insan yok.
İnsani ölçüden başka bir
çünkü bir de işte Jane Jacobs diyor, yani siz bunları yapıyorsunuz da bunları kim görecek diyor. Ancak uçaktan görünüyor bu kompozisyonlar. O plan, mimar onu planlarına çiziyor ama insanlar sokağı plan düzeyinde deneyimlemiyorlar. İnsanlar sokağını kendi göz yüksekliğinde şey yapıyor. Yani insanlar üç boyutlu olarak kendi boyları üzerinden bunu deneyimliyor. Şimdi lafı uzatmak istemiyorum ama bu sokak meselesinin kaybolması nedeniyle aslında sokağın ne kadar önemli olduğunu unutuyoruz. Bunlar da bu şeylerini, yani bu kompozisyonlarını yaptıkları zaman aslında Amerika'da işte bizim bugün böyle dehşetle baktığımız toplu konut alanları gibi şeyler çıkıyor. Yani bunlar mimari açıdan plan üzerinde son derece hoş gözüken yeşiller, çiçekler, yürüyüş yolları.
İstanbul'u çevreleyen şeyler.
Şeylerde böyle isteler. Baktığınız zaman. Fakat bunun içerisinde bunu burada böyle bir sokaktan, yani bir metro istasyonundan evinize giderken burada yüz metrelerce boşluklar kat etmeniz gerekiyor. Ve bu kat ettiğiniz boşluklarda kimse yok, aydınlatma olsa bile. İşte Jane Jacobs da burada sokağın sağladığı nasıl diyelim dolaylı güven duygusu ile Bu yerlerin tekinsizliğini bir araya getiriyor. Şimdi sokak dediğiniz yerde aslında bir toplumsal kontrol var. Bir patırtı gürültü olduğu zaman birisi camdan bakıyor. Ne oluyor? Kim oluyor? Kim şey? Buralarda öyle bir şey yok. Evet. Öyle olduğu için de buralar son derece tekinsiz yerler. Şimdi ikincisi, bu alanlar üzerinden düşündüğümüz zaman şehirdeki yönelimselliği kaybediyoruz. Alanlar. Yani lokma alanlar. Halbuki bu sokaklar birbirlerini kesiyorlar. Bir yerden bir yeri görüyorsun. Sokağın bir yönelimi var. Bunları kaybediyoruz. Üçüncüsü de bizim işte bu adalar meselesinde gelen. Sokak aslında bir bileşke. İnsanlar sokağın üzerinde çeşitli faaliyetleri yan yana getiriyorlar. Bu yan yana getirilen faaliyetlerden başarılı olanlar beraberliklerini sürdürüyorlar. Başarılı olmayanlar da bir şekilde tasfiye oluyor. Yani siz mesela bir çay bahçesinin yanına bir hızar atölyesi kurarsanız ya çay bahçesi gidecek, ya hızar atölyesi gidecek, ya ikisi de birden oradan gidecek. Yani ya bu,
ahenk yaratıyor.
Yani o bir toplum hiç böyle gürültü patırtı etmeden, şey yapmadan neyin neyle yan yana duracağını, durmasının yan yan olması gerektiğini şey yapıyor. Ne neyle tutarlıdır. Bunun adına recombination diyorlar. Yani toplumsal şeyler yan yana geliyor. O yüzden sokakların profilleri o topluluğun, yani içinde yaşanan topluluğun şeyi gibi, tomografisi gibi. Yani toplumda başarılı olan şeyleri görüyor. İşte bizim bu projelerde bu 100 yıl önce İstanbul sokakları dendiği zaman siz sokaklarda neyle yan yana geldiğini, neyle yan yana gelmediğini, hangi sokakların neyde, ne tür faaliyetlerde uzmanlaştığını şey yaparsanız, çözerseniz çok güzel şeyler çıkıyor.
Bu metropolin içerisinde 100 yıl öncesiyle bugüne doğru geldiğimizde adaların değişmediğini söylüyorsunuz.
Evet. Şimdi burada değişmemesi yani normal olarak sokaklar bir kentte her şey değişir. Yani her şeyin değiştiği bir yerde sokakların birbirleriyle kurdukları ilişki en az değişen şeydir. Yani bugün Londra'nın sokak dokusunun geometrisini incelediğiniz zaman ahşaptan kagir inşaatı geçtikleri dönem kurulan sokak dokusunun aynen devam ettiğini görüyoruz. Yani sokak aslında her şeyin değiştiği şehirde değişmeyen yegane şeydir. Bunun içinde İstanbul bir istisnadır. Çünkü çok yakın tarihlere kadar ahşap bir dokudaydı ve İstanbul'un yangınları meşhurdur. Bu özellikle tarihi yarımadada yangın başladığı zaman, Cibali'den yangın başladığı zaman artık Marmara Denizi'ne karşı tarafa gelene kadar onu söndürecek o tarihte hiçbir şey yok. Öyle olduğu zaman da Osmanlılar şeyi yapmışlar. Buralar yanıyor. Yanan yerleri modernleştirelim. Yani buraya ızgara tipi sokaklar yapalım. Öyle olduğu zaman da eski yapı adaları sokak, eski sokaklar yapı adası oluyor. İstanbul'da sokak dokusu o yüzden çok kayboluyor. O yüzden sokak kentin belleği olma özelliğini yitiriyor. Ne var ki adalarda bu durum yok. Yani adalarda küçük küçük yangınlar olmuş. Nerelerin yandığını biliyoruz. Ama böyle adalarda Pera yangını, Fatih yangını, Cibali yangını, Aksaray yangını gibi adaları bir taraftan öbür tarafa yakacak bir şey olmadığı için, binalar da birbirlerinden ayrık olduğu için bir yangın olsa bile o bir taraftan bir tarafa sıçraması.
En fazla bir iki ev yanıyor. Hepsi zaten geçmişte yapılıyor. De bunu görüyoruz zaten. Yapalım. Böyle külli yani. Burada en büyük problem ormanların iyi denetlenmediği için orman yangınları itibariyle çok korkutuyor bizi. Tabii. Bir de bu ızgara plandan bahsediyorsunuz ya adaların. Evet. Yani o halen tamamen o üst üste koyduğunuz zaman haritalar aynısını görebiliyoruz. Aynısı, evet. Burada şöyle bir şey var. O haritalara baktığınızda mesela adalar kenarda çok güzel denize açılan yollar var. Fakat evet. bu yolların hepsi kapatılmış.
Evet.
Kamuya ait, yani bizlere ait yollar. Evet. Bunlara hiç bakabildiniz mi?
Yani o kadar ayrıntılı bakmadım ama bu ızgara planı, meselesi adalarda bence üzerinde en çok durulması gereken şeyler. Ben gelmeden önce bu radyo programının internette koyduğunuz, yani bizim yaptığımız haritaları şey yaptım. Bu ızgara plan aslında adalarda çok ilginç bir özellik taşıyor. Şimdi çok meyilli bir alanda ızgara plan yapmak aslında nasıl diyelim, plancıların, kent tasarımcılarının en birinci tercihleri değildir. Çünkü ızgara plan yapıldığı zaman siz insanların meyille olan ilişkisini kontrol edemezsiniz. Ve insanlar da otomobiller gibi değillerdir. Özellikle nasıl diyelim, otomobillerin çok yavaş çıktıkları, yani rahat çıktıkları hafif meyiller insanların en rahatsız olduğu hafif meyiller. Ay bu yokuş bir çık bitmiyor deriz. İnsanlar aslında bir yerden bir yere giderken düz yürümek, meyil çıkmak, yani mesela irtifa kazanmak isterlerse işte 10-15 basamak çıkmak, yani ondan sonra tekrar düzelmek dışarı. Yani insanlar böyle araba gibi yumuşak meyil çıkmak istemezler. Adalardaki şey ise, doku ise buna çok hoş bir şekilde tasarlanmış. Yani o sokak dokusunun olunmasında. Şimdi adalarda bu bizim ızgara planın doğu batı yönünde, yani böyle yatayda giden sokaklarında hemen hemen hiç meyil yok. Yani onlar topografiye uygun olarak böyle tepede de gitseler tepenin meyiline göre gidiyorlar. Bunun İstanbul'da en güzel örneği şeydir. Yani bunun en büyük ustası Beyoğlu'nda, yani burada Taksim tarafında Henri Prost'un açtığı bu bizi Taksim'den Nişantaşı tarafına götüren o açık hava müzesinin olduğu yer. Ve orada oradan sonra bugün o teleferiğin oradan şeye doğru gittiğimiz, o Demokrasi Parkı'nın kenarından yürüdüğümüz. Burası meyilli bir arazide olmasına rağmen burada siz bir meyille bir alakanız yok. Burada siz düz yürüyorsunuz. Şimdi binalar genellikle bu yollar boyunca yapılmış. Fakat esas adaları dünyaya bağlayan kontak noktası iskele. Şimdi bütün bu yatay sokaklardan bizi iskeleye indiren sokaklar meyillere dik gidiyorlar. Ve oralarda aslında meyilli fakat kısa, yani çok uzun gezinti yapmaya elverişli olan şeyler değil. Onlar insanları en hızlı bir şekilde iskeleye götürecek. İskeleye geldikleri zaman da biraz yokuş çıkma pahasına kendi evlerine erişecekler. Fakat normal yaşantılarını gittikleri sokaklar ise meyilsiz. Yani bu tabii ben size böyle resim göstermeden adaların aslında bir sokak geometrisini, topografyasını anlatmaya çalıştım.
Sizin dediğiniz, yani bütün bu özellikleriyle ve sokak dokusunu koruyor olması nedeniyle diyorsunuz. Büyük kent içinde yapısını koruyan nadir, yani bir vaha gibi düşünebiliriz adayı diyorsunuz. Aynen. Ve tabii burada da UNESCO Dünya Mirası listesine girmesi konusundaki gösterilen çabaların öneminden bahsediyorsunuz. Evet. Biraz
yani tabii bu şimdi UNESCO Dünya Mirası'na aday olan veya yerlerin ayırt edici özellikleri olması lazım. Yani onları tekil kıran, oranın kimliğini kazandıran özelliklerin ortaya çıkması lazım. Şimdi yani dünyada bu benim söylediğim türden yol ağına sahip olan yegane yer burası değil. Ancak bu yerin ve bu dokunun neyin ortasında olduğu çok önemli. Yani bazen bazı şeyler özellikle mekansal oluşumlar kendi başına anlamlı olmasa bile kendi başına taşıdığı anlamın çok ötesinde komşuluklarıyla beraber nasıl bir anlam kazandığı önemli. Şimdi adalardan karşı sahilde Maltepe tarafına baktığımız zaman adaların nasıl bir vaha olduğunu oradan anlamak mümkün. Orada benzinli içten patlarlı motor sesi duymuyorsunuz. Hemen hemen hiç ses yok. Olanlarda işte bu elektrikli şeylerin, taşıtların getirdiği ses ve karşı tarafta gördüğünüz peyzajla içinde olduğunuz peyzaj birbirinden çok farklı. Adalara dışarıdan bakıldığı zaman yani onun aradaki fark çok güzel oluyor. Şeyde de tabii bu mekansal meselelere biraz daha içine girdiğiniz zaman adalar nerede başlıyor? Problemi var. Adalar nerede başlıyor? Adalar acaba denizin ortasında insanların hani ıslanmadan oldukları yer mi? Yoksa yani eskiden adalar vapuru vardı. Adalar vapuruna bindiğiniz zaman aslında başlıyor.
Şimdi de öyle var.
Şimdiki bu daha hızlı şeyler, daha hızlı taşıtlar. Eski zamanın ada vapurunun şeyini toplumsal yani kamusal alanını çok fazla sağlamıyor. Yani o şeyden bindiğimiz nasıl diyelim Bostancı'dan bizi adaya götüren sistem artık son derece şeyinden hani nasıl diyelim eskiden matematikte bir şey vardı. En basit ifadesine indirgenmiş şeyler. Yani bir iskemle bir motor sesi ve işte 20 dakika bekleme şeyini. Halbuki eski ada vapurunun yani müdavimlerinin oturduğu yerler, seçtikleri yerler oradaki yani onu şey yaparsanız hani onu zaman adalardan belki iskelenin anlamı da işte bindiğiniz yerde böylemesine son derece şey yapıyor. Mesela ben bütün çocukluğumda şeydim yani Kadıköy'de büyüdüm. Şimdi Kadıköylülerin eski zamanlarda köprüler falan olmadığı zamanda dillerinde kendi kullandıkları dillerinde İstanbul'la olan ilişkilerini şöyle kelimelerle anlatırlardı. Mesela İstanbullular Kadıköylüler İstanbul'a inerler. Ama İstanbul'dan Kadıköy'e geçtikleri zaman da Kadıköy'e çıkmazlar, karşıya geçerler. yani şimdi bu aslında Fransızların, Parislilerin kendi peyzajlarıyla kurdukları şeye çok benzeyen.
Şimdi sonuna doğru yaklaşıyoruz programımızın. Kestim, çok özür dilerim. Esasında bu biricik olma özelliğini biz de bulmaya çalışmıştık. 2019'da dosyayı hazırlayıp verdiğimizde bakanlığa. Yani nedir bu biricik olma özelliği? Siz de bunu çok iyi tanımlıyorsunuz. Yani diyorsunuz ki mesela İstanbul kent ve kültür tarihini yazacaklar için bir hazine değerinde diyorsunuz. İstanbul'un onun toplumsal tarihini anlamak için adalara bakmak gerekir diyorsunuz. 100 yıl içerisinde ızgara planda hiçbir değişiklik yok diyorsunuz. Dokusu var, kimliği var, her şeyi var diyorsunuz ve biz de buna programda hep son İstanbul diyoruz.
Evet.
Yani korunması ve herkese son İstanbul'u anlatabilmek için bir hazine değerinde mi sizce?
Bence öyle çünkü bu bir dekor olarak bir film seti olarak korunmuş değil. Bu aynı zamanda kendi yaşantısını da sürdürüyor. Bugün oradaki evlerin, konakların, o mimaridekilerin sakinleri o evleri yapanlar değil. Ama onlar o evleri başka yerde olduğu gibi müteahhide verip oraya apartmanlar falan yaptırmamışlar. Bunu bir şekilde bir mucizevi bir biçimde oranın apartmanlaşması engellenmiş ve orası da yaşayan bir biçimde kendisini koruyor. Benim aslında bu haritaları yaparken en çok biraz böyle şey yaptığım, nasıl diyelim, biraz üzüldüğüm şey eski zamanlarda, çok eski zamanlarda, 1920'lerde iskelelerin etrafındaki ticari doku bugün olduğu gibi konut altı ticaret şeklinde değilmiş. Evet. Tek katlı ahşap bir çarşı bölgesiymiş. Yani o çarşı bölgesi birazcık şeye benziyor. Beşiktaş çarşısına, Kadıköy'deki çarşısına. Siz vapurdan indiğiniz zaman alışverişinizi yapıyorsunuz ve oradan gidiyor. Bugün zaman içerisinde bu biraz kaybolmuş. Ama yani 100 sene içinde İstanbul'da nelerin kaybolduğuna bakarsanız buranın kendisini mucizevi bir biçimde koruduğunu ve yaşantısıyla beraber koruduğu anlaşılıyor. Ve buranın doğrusu böyle bir şey olarak mesafe de bu korumaya yardımcı oluyor. Yani şehire erişmenin o kadar kolay olmaması ve işte bunu tekrar yeniden üretecek başka kültürel faaliyetler, mesela Adalar Müzesi o bakımdan çok çok değerli. Bu tür oradaki sivil toplumun orayı bir çeşit böyle bir sadece sayfiye yeri, kafa dinleme yeri olmaktan çıkarıp başka tür faaliyetlerin, yani şehirde yok olmaya yüz tutan faaliyetlerin şey olduğu, bir hayat bulduğu bir çeşit kuvöz, bir çeşit incubator, kültürel incubator, bir incubator. Çünkü öyle şeyler, o tür faaliyetler, o tür korumalar sağlanmadığı takdirde işte böyle aksi halde hemen ortadan kalkacak, kimsenin dinlemeyeceği sanatçıları dinlemek imkanı da olmaz yani.
Buradan o zaman biraz politikacılara da gönderme yapalım. Adaylarımız var birçok partiden. Onlar lütfen bu konulara kafa yorsunlar.
Evet,
değil
mi?
Adaların kıymeti neden kıymetli? Elimizdeki hazine ne var? Değil mi? Bunlara çalışmaları gerekir.
Hem kafa yorsunlar hem de bunu korumak için hani çaba göstersinler.
Evet, diyorum. Biraz o siyasi. Şimdi Türkiye'de böyle zaman içerisinde şey.
Evet, süremiz bitmiş.
Kusura bakmayın.
Yani, çok evet, size doyum olmuyor. Ama benim bir yok düzeltme yapmam gerekiyormuş. Çok özür dilerim. Destekçimizin adı Umurcan Gago. Özür dilerim. Başta bir hata yapmışım. Bir de hemen şeye ekleyelim. Efendim bizde ödül törenimiz 17'sinde Kültür Üniversitesi'nde olacak. Onu da söylemiş olalım.
Çok teşekkürler geldiğiniz için.
Evet, konuğumuz Profesör Murat Güvenç'ti. Çok kıymetli bilgilerini, çalışmalarını bize iletti. Çok sağ olun.
Peki.
Adalar İstanbul diyoruz.
Adalar hepimizin.
Evet.
Peki.
Hoşçakalın.
Hoşçakalın.